Ayrım 20 ve İhtilal, Altan Öymen, sayfa 221. Kaderimi size teslim ediyorum. Menderes bu görüşmenin arkasından bakanları ve Koraltı'nın odasında bekleyen milletvekilleriyle birlikte grup toplantısına inip söz alarak kararını bildirdi şöyle. 5 dakikalık bir bakanlar kurulu toplantısı yaptık. Bakan arkadaşlarım bana biz istifa edelim, sen de kendini grubun kararına terk et dediler ve hepsi çekildiler. Arkadaşlarımın bu Ali Cenabane hareketleri karşısında ve partimizin hayatının tesanüt içerisinde devamını temin bakımından bu karara ittiba etmenin, yani uymanın, benim için bir fedakarlık olduğunu biliyor ve şimdi ben de parti reisiniz olarak kaderimi sizin reylerinize terk ediyorum. Bu konuşma hükümet taraftarlarıyla birlikte o günkü tartışmalara katılmayan bir kısım milletvekilleri tarafından da uzun uzun alkışlandı. Konuşmanın hemen arkasından verilen önergelerden biri yaylacılardan Yusuf Azizoğlu'nun önergesiydi. Konunun bakanlarla tek tek ilgili olmadığını, tüm hükümeti ilgilendirdiğini belirtiyordu. Yapılacak oylamayla tüm hükümete güven oyu verilip verilmemesi sorusunun cevaplandırılmasını istiyordu. Konu üzerinde konuşmak için söz alanlara ise grup çoğunluğunun artık tahammülü yoktu. Anlaşılıyordu ki çoğu artık bakanların hepsinin istifasından memnundu ama başbakana tek başına güven oyu vermek istiyordu. Bu durum karşısında önerge sahibi Yusuf Azizoğlu, dünyada böyle bir şeyin örneği yok diye başlayıp, ne demek ben parti reisiyim diye başbakana soru sorarak sürdürmek istediği konuşmasını bitiremedi, kürsüden inmek zorunda kaldı. Hamit Şevki İnce, bırakın konuşmayı, oylamaya sesleri arasında kürsüye de çıkamadan yerine oturdu. Sonuçta Azizoğlu'nun teklifi reddedildi. Başkan Burhanettin Onat'ın başbakana tek başına güven oyu verilmesi için yaptığı oylamada çoğunluğun o oyu verdiği görüldü. Sonuç gene çoğunluğun heyecanlı alkışlarıyla karşılandı. Memnun olanlar, olmayanlar. Bu sonuçtan tabii en fazla memnun olanlardan biri Mükerrem Saroğlu. Başbakana tek başına güven oyu formülünü o önermişti. Anılarını yazanlardan Samet Ağaoğlu ise bunu şöyle yorumluyordu. Menderes'in gruptan aldığı cevap yaşa sesleriyle dolu çılgın alkışlar. Menderes aslanın önüne sadece birkaç bakanı değil bütün hükümeti atmıştı. Grubun zaferi büyüktü, hem de çok büyük. Ama Menderes de aynı derecede büyük bir zafere erişmişti. Artık dost ve düşman herkes Demokrat Parti grubunun ona yalnız güvendiğini görecekti. Ağaoğlu'nun yazdıklarından kendisinin bu sonuçtan pek memnun olmadığı anlaşılıyor. Bu memnun olmama halinin bir göstergesi DP'nin kıdemli ve son kongrede yeniden seçilen Genel Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Rıftı Salim Burçak'ın anılarında vardır. Burçak o grup toplantısının hemen ertesi günü meclise gittiğinde Samet Ağaoğlu'na rastlıyor. Bunu anılarında şöyle anlatıyor. Ertesi sabah erkenden meclise uğradım. Samet Ağaoğlu olağanüstü günlerde görülen heyecanı ile ve hızlı adımlarla koridorları arşınlıyordu. Beni görünce bir kenara götürdü. Ağaoğlu üzgündü, hatta hiddetliydi. Adnan Bey'in bakanlarını grup önünde harcamış olmasını tasvip etmiyordu. Harcananlar arasında kendisi de vardı. Başbakanın tek başına gruptan güven oyu istemiş olmasını yersiz ve çirkin buluyor, müşterek sorumluluk esasına dayalı kabinenin toptan istifa etmesi gerektiği fikrini savunuyordu. Burçak anılarında Ağaoğlu'nun bu görüşüne kendisinin de katıldığını belirtiyor. Menderes'in gruptaki zaferinin onun için olumsuz yanlarının da olduğunu yazıyor, şöyle diyor. Ben de bu görüşteydim. Adnan Menderes'in gruptan tek başına güven oyu istemesinin anayasa açısından ortaya çıkaracağı meseleleri bir yana bıraksak bile kendisi hakkında beslenen güveni sarsacağını ve sadece kabineden bu şekilde ayrılmış olan kişiler üzerinde değil, fakat herkes üzerinde de zamanla fena tesirler bırakacağını düşünüyordum. İşin esasına bakılacak olursa gruptan muzaffer ayrılmış olan Adnan Menderes, bu parlak zaferini kazandığı gün büyük bir yarada almış bulunuyordu. Burçak'ın o gün mecliste rastladığı Demokrat Partili siyasetçilerinden biri de eski bakanlardan Rüknettin Nasuhi oğluydu. Anılarından onunla ilgili bölümü de aktaralım. Adnan Menderes'in gruptan tek başına güven oyu istemesini Rüknettin Nasuhi oğlu da beğenmiyordu. Görüşünü şöyle bir teşbihle, yani benzetmeyle anlattı. Tesbihin ipi koptu, taneler etrafa dağıldı. Elde sadece bir imame kaldı. Biz şimdi bu imameyi ne yapacağız? Demokrat Parti ileri gelenlerinden siyasi anılarını yazan ve anlatanlar arasında partisi içindeki olaylarla ilgili en objektif değerlendirmeler yapan bence Profesör Rıfkı Salim Burçak'tır. Burçak bu sonucu başbakanın yaptığı son kısa konuşmaya bağlıyor, şunları yazıyor. Başbakanın şimdi ben de kaderimi sizin reylerinize terk ediyorum yolundaki sözleri grup üzerinde çok derin ve okşayıcı bir tesir bıraktı. O serkeş ve isyankar grubun taşkınlığı şimdi bir anda sıfır noktasına düşerek hava birdenbire değişti. Bundan önce kürsüye kaç defa çıktığı halde grubun direnişini kırmayı ve homurtuları durdurmayı bir türlü başaramayan Adnan Menderes, Demokrat Parti Meclis grubunun şimdi sevgilisiydi. Başbakanın son sözleri bu söz dinlemeyen grup üzerinde sihirkar bir tesir bırakmış ve milletvekillerini şaşkınlığa, hatta bir nevi korkuya düşürmüştü. Kendisini yıllardır sevgiyle kucakladıkları liderlerini bu gürültü ve şamat arasında kaybetmek tehlikesi mi belirmişti? Hükümet üyeleri arasında değişiklik yapılması umumi bir arzu halinde belirmesine rağmen başbakanın değişmesini isteyenler pek küçük bir azınlık teşkil ediyordu. O halde grup o günkü hiddet ve şiddetin Adnan Menderes'le ilgili olmadığını anlatmak istiyor ve lidere karşı duyduğu bağlılığını açıklamak için şimdi sabırsızlık gösteriyordu. Siz isterseniz hilafeti bile getirirsiniz. Burçak bu sonucun açıklanmasından sonra başbakanın da heyecanlandığını ve kürsüye heyecanını belli eden bir görüntü içinde geldiğini belirtiyor. Yaptığı teşekkür konuşmasını da şöyle özetliyor. Başbakan kısa bir teşekkürden sonra arslanlar gibi insanlarsınız, siz isterseniz hilafeti bile getirirsiniz, size layık olmaya çalışacağım diyerek kürsüden indi. Bir faniye gösterilebilecek en coşkun sevgi karşısında daha fazla bir şey söylemeye herhalde onun da mecali kalmamıştı. Menderes kürsüden inerken grup tekrar ayağa kalkarak liderini bir daha ve şiddetle alkışladı. Menderes o sözü söyledi mi? Burçak'ın bu notlarındaki siz isterseniz hilafeti bile getirirsiniz sözü o grup toplantısından sonraki günlerin gazetelerine de yansıdı ve çok tartışıldı. Meclisteki grup toplantılarıyla ilgili haberlerin bir bölümü bazen yanlış çıkabiliyor. Bazen de doğru olsalar bile grup başkanlığınca doğru değildir diye tekzip edilebiliyor. O tekzibe karşı da gazetecilerin gruptaki milletvekilleri arasından hayır doğrudur demeyi göze alacak tanık bulmaları mümkün olmuyor. Başbakan'a atfen o zamanın gazetelerine yansıyan siz isterseniz hilafeti bile getirirsiniz sözü üzerine de o zamanlar böyle sorunlar çıkmıştı. Bazıları dedi ki bu başbakanın iktidarda kalabilmek için hilafete bile razı olabileceğini gösteriyor. Bazıları daha kesin yorumlar yaptılar. Başbakanın zaten laikliği korumaya meraklı olmadığını, İslamcılarla işbirliği yapmakta sakınca görmediğini, o sözüyle onlara selam gönderdiğini öne sürdüler. Başbakanın bu sözlerine en kesin tepkiyi gösteren politikacılardan biri, ülkenin o sıradaki en muhafazakar partisi sayılan CMP'nin genel başkanı Osman Bölükbaşı'ydı. Şöyle dedi. Bu memlekette hilafet ve saltanatı geri getirebilecek bir kuvveti tasavvura, yani akla getirmeye dahi milletimizin tahammülü yoktur. Bu itibarla bu sözleri söylenmemiş saymak lazımdır. Menderes'in o sözlerini söylenmemiş saymak zaten Menderes'e dahil Demokrat Parti yönetiminin de isteğiydi. İktidar sözcüsü gazeteler başbakanın grupta o sözü zaten söylemediğini veya o şekilde söylemediğini bildiren haberler yayınladılar. Bu gibi hallerde o zaman da adet olmuştu. Suçlayacak günah keçisi belliydi. Basına hücum ediliyordu. O zamanlar medya kelimesi yoktu. Radyo zaten hükümet organıydı. Hedef basındı. Basın denilince de sadece gazeteler ve dergiler akla geliyordu. İktidarın sözcüleri başbakanın grup konuşmasıyla ilgili yayınların, bir kısım gazetelerin kastı mahsusa yani özel kasıtla yaptığı tahrifatın yani çarpıtmaların sonucu olduğunu öne sürdüler. Bir söyledi söylemedi ve veya öyle değil şöyle dedi tartışması başladı ve bir süre devam etti. Konu böylece tartışmalı halde kaldı. Söylemiş olsa da. Rıfkı Salim Burçak'ın da yayınlanan kitabında tırnak içinde yayınladığı o konuşma metni Menderes'in o sözü söylediğini doğruluyor. Ama burada şuna değinmek istiyorum. Başbakan Menderes o sözleri söylemiş de olsa, bunda hilafetle ilgili bir niyet veya hesap aramak o zamanlar da yanlıştı, şimdi de yanlıştır. Menderes belli ki o gün saatlerce süren ve çok çekişmeli geçen görüşmelerin sonunda, Burçak'ın da belirttiği gibi, yorgun argın çıktığı kürsüde parti üyelerinin hoşuna gidecek bir şeyler söylemek istemişti. Amacı grubun ne kadar güçlü olduğunu, olmayacak şeyleri bile yapabilecek kudrete sahip olduğunu ifade etmekti. Hilafeti getirmek de olmayacak bir şey örneği olarak aklına gelmişti. Ama Menderes o zamanki laiklik anlayışı açısından eleştirilmiş olsa bile cumhuriyet ifadesine bağlılıktan hiç ayrılmamış bir politikacıydı. Laiklikten hilafet meraklılarına taviz vermeyi düşünecek kadar uzaklaşmasına ihtimal verilemezdi. Hatırlamak gerekir ki mecliste Atatürk'ün anısını koruma konusundaki kanun görüşülürken Atatürk'e ve cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan en etkili konuşmalardan birini o yapmıştı. Depremden sonrası. Evet, Demokrat Parti hükümeti 1955 sonbaharındaki öncü sarsıntılardan sonra o sonbaharın 29 Kasım'ındaki grup toplantısında asıl tahribatı yapan depremi yaşadı. Hükümetin tüm üyeleri gitti, sadece başbakan kaldı. Grup bütün bakanları istifaya götürdükten sonra başbakana güven oyu verdi. Yani teorik olarak hükümet yerinde duruyordu ama sadece başbakanı vardı. Böyle bir durum parlamenter demokrasilerde görülmüş şey değildi. Ne yapacaktı şimdi o başbakan? Hükümeti bir süre müsteşarlarla mı idare edecekti? Yoksa ayrılan bakanların yerine yenilerini atayıp cumhurbaşkanının onayına mı sunacaktı? O zaman Cumhurbaşkanı ne yapacaktı? Başbakanın atadığı bakanları onaylayıp hiçbir şey olmamış gibi mi davranacaktı? Öyle davranırsa meclise önemli bir tartışma çıkacağı belliydi. Çünkü o zamanki anayasaya göre de bir hükümetin meşruluğunun dayanağı meclisten aldığı güven oyudur. Sadece başbakanının görevinde kaldığı, bakanların hepsinin yeniden atanacağı hükümet meclisten eski haliyle aldığı güven oyuna dayanarak görev yapabilir miydi? Durumun acayipliği sadece muhalefet partileri tarafından değil, Demokrat Partililerin birçoğu tarafından da belirtiliyordu. Başbakanın hükümetten tek adam olarak kalmasına oy vermiş olan grup üyelerinin büyük bir kısmı dahil. Diyorlardı ki, başbakan gruptan güven ayı almış olsa bile bunun resmi bir sonucu olmaz. Güven oyunun meclis genel kurulunda alınması gerekir. Tüm bakanları istifa etmiş olan bir hükümetin ise sadece başbakanı istifa etmemiştir diye hükümetliğine devam ettiği öne sürülemez. Peki çare? Başbakan da hemen istifa etmelidir. Cumhurbaşkanı yeni başbakanı atamalıdır. Zaten doğal olarak o mevkiye yeniden Adnan Menderes'i atayacaktır. Cumhurbaşkanına gidip istifasını sunmalıdır. Partinin genel başkanı odur. Gruptan da tek başına yeni bir güven oyu almıştır. Bu öneriler tabii çok doğruydu ama Menderes'in çevresinden bazılarında şöyle bir tereddüt vardı. Peki diyelim ki Menderes gitti, Cumhurbaşkanına istifasını sundu. Ya Cumhurbaşkanı hükümeti kurmaya Menderes'i değil de başkasını tayin ederse? O göreve kimi tayin edeceğine karar verme yetkisi anayasaya göre Cumhurbaşkanında değil mi? Menderes'in çevresinde bu ihtimalden endişe edenlerin bulunduğu anlaşılıyordu. Ancak kısa bir zaman içinde şu da anlaşıldı. Cumhurbaşkanı Bayar o endişelere gerek olmadığını, hükümeti kurmakla yeniden Menderes'i görevlendirdiğini tüm ilgililere münasip şekilde duyurmuştu. Böylece sorun ortadan kalktı. Menderes kendisi de dahil hükümetin istifa mektubunu Bayar'a sundu. Bayar Menderes'e görevlendirme mektubunu iletti ve yeni hükümetin kurulması süreci başladı. Hükümet kuruluşu kolay olmadı. Bu süreç beklendiğinden de uzun sürdü. Nedeni başbakanın yeni hükümeti kurarken Demokrat Parti grubu içindeki bakanları düşüren hareketin eğilimini de göz önünde tutmak zorunda olmasıydı. Tabii bir de Cumhurbaşkanı Bayar'ın bakan olmasını istediği DP'liler vardı. Bayar bu defaki hükümet kuruluşunda o konudaki isteklerini Menderes'e daha etkili şekilde iletebilecek durumdaydı. Bu defa bir şey daha yapıyordu. Partideki uyuşmazlıkları giderme gerekçesiyle DP'li milletvekillerini gruplar halinde yemeğe çağırıyordu. Bazen onların isteklerini göz önünde tutarak, bazen de kendi isteklerini onlara telkin ederek bakan adaylarını belirleme faaliyetlerine eskisine göre çok daha aktif olarak katılıyordu. O süreç içindeki gelişmelerden biri şu oldu. Menderes'in gruptaki fırtınadan kendisini kurtarmasında büyük rolü olan Mükerrem Sarol harcandı. Partinin birliğini bozucu faaliyette bulunduğu öne sürülerek partiden geçici olarak ihraç edilmek üzere haysiyet divanına verilmesi kararlaştırıldı. Daha önceki bölümlerde değinmiştik. Sarol partinin kurucularından Fuat Köprülü tarafından çok eleştirilen bir politikacıydı. Celal Bayar ise partinin dört kurucusundan biri olan Fuat Köprülü'yü gücendirmek istemiyordu. Fuat Köprülü bundan memnun oldu. Ayrıca son dönemde uzak kaldığı Dışişleri Bakanlığı makamına yeniden dönme imkanı buldu. Kabine kuruluşuyla ilgili olarak Bayar'ın ve Menderes'in yaptığı temaslar beklendiğinden uzun sürdü. Kabine gruptaki istifa gününden 10 gün sonra 9 Aralık 1955'te ilan edildiğinde şunlar görüldü. Eski bakanlardan DP grubunda önce istifaya zorlananlardan hiçbiri yoktu. Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yerine Celal Bayar'a yakınlığı ile bilinen Nedim Ökmen gelmişti. Dışişleri Bakanlığı'na Fuat Köprülü gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı'na Adnan Menderes vekaleten yürütecekti. Ethem Menderes İçişleri Bakanlığı'na geçmişti. Adalet Bakanlığı'na Osman Şevki Çiçekdağ'ın yerine Profesör Hüseyin Avni Göktürk getirilmişti. Öteki bakanlıkların bir kısmında Profesör Ahmet Özel Milli Eğitim Bakanlığı, eski Ankara Savcısı Cemil Bengü Devlet Bakanlığı gibi yeni isimler vardı. Grupta 37 ret 7 çekimser. Kabinenin güven oyuna başvurması önce Demokrat Parti Meclis grubunda oldu. Fakat oradaki güven oyu görüşmeleri çok uzun sürdü. 40'tan fazla milletvekili söz alıp konuştu. Aralarında çok sert eleştiriler yapanlar vardı. Görüşmelerden sonra güven oylamasına geçildi. Oylama verilen bir önergenin kabul edilmesi üzerine gizli olarak yapıldı. Sonuçlar açıklanınca oylamaya katılan 381 DP'li milletvekilinden 37'sinin ret, 7'sinin çekimser oy kullandığı görüldü. Bu sonuç Demokrat Parti içinde yönetime muhalefet hareketinin varlığını hala sürdürdüğünü gösteriyordu. Meclisteki sonuç ise beklendiği gibi oldu. Hükümet grupta aldığı güven oyunu orada da aldı. O sırada bir başka gelişme, Demokrat Parti'den daha önce ayrılıp Hürriyet Partisi adında bir parti kuracaklarını açıklayan eski Demokrat Partililerin kuruluşlarını tamamlamalarıydı. Hürriyet Partisi, kısaltılmış adıyla HÜRP, 21 Aralık'taki açılış töreniyle faaliyete geçti. Partinin başkanlığına DP'nin eski genel yönetim kurulu üyelerinden ve bakanlarından Fevzi Lütfi Kara Osmanoğlu seçilmişti. HÜRP'nin kurulmasından sonra Demokrat Parti'den ayrılıp HÜRP'ye geçenler arasına yenileri de katıldı. Aralarında Profesör Muhlis Ete Ankara, Doktor Yusuf Azizoğlu Diyarbakır, Hasan Kangal Tokat, Muammer Alakant Manisa, Emrullah Nutku Trabzon'da vardı. Bu gelişme Hürriyet Partisi'ni mecliste CHP'nin milletvekili sayısına yaklaştırmış oldu. 20. Ayrımın sonu. Sayfa 230.